Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Mayıs 2025 sayısında yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Mevsimlik Değil, Hayat Boyu Takva ve İstikamet başlıklı yazısını paylaşacağız. Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri ürpererek yapanlar var ya, işte hayır işlerine koşan ve hatta bunun için yarışanlar onlardır. Mü'minun 60-61. Bu ayetler nazil olduğunda Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz Allah Resulüne sordu. Ayette zikredilenler zina, hırsızlık ve içki gibi haramları işleyenler midir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Hayır ey Sıddık'ın kızı! Ayette anlatılmak istenenler namaz kıldığı, oruç tuttuğu ve sadaka verdiği halde bu ibadetlerinin kabul olup olmadığının endişesiyle korkanlardır. Hazreti Ayşe'nin sualine sebebiyet veren anlayış şudur. İbadetlerini yapanlar neden ürpersinler? Ürperdiklerine göre bir takım günahlar işlemiş ve amellerinin iptal edilmesinden endişe duymuş olmalılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise bu hatalı düşünceyi tashih etti. Çünkü ameller de kabule muhtaç. Kur'an-ı Kerim'de Yunus aleyhisselamın kıssası bu bakımdan ibretlidir. Yunus aleyhisselam Ninova şehrine peygamber olarak gönderilmişti. Bu şehrin halkını hak ve hakikate davet etti. Onlarsa kendisini yalanladılar. Hazreti Yunus son olarak onlara Allah'ın azabının 3 gün sonra geleceğini bildirerek vazife mahallini terk etti. Lakin oradan ayrılması hususunda ilahi vahyi beklememişti. Bu ayrılış onun için bir zelle oldu. Bindiği gemi fırtınaya yakalanıp batmak üzereyken gemidekiler, ''Bu gemide efendisinden kaçan bir köle var, bir suçlu var. Onu tespit edip gemiden atmadıkça kurtulamayız.'' dediler. Sonunda kura çekerek o kişiyi tespit etme yoluna gittiler. Kura Yunus aleyhisselama çıktı ve onu denize attılar. Yunus aleyhisselamı büyük bir balık yuttu. Hazreti Yunus balığın karnındaki karanlıklar içinde Cenab-ı Hakk'a şöyle iltica etti. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum. Enbiya 87. Cenab-ı Hak onun bu tesbihatta bulunması hakkında şöyle buyurur. Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. Saffat 143-144. Kalem suresinde ise şu ayeti kerime nazil olmuştur. Şayet Rabbinden ona, Yunus'a bir nimet, af nimeti yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı. Kalem 49. İki ayet, iki ayrı safhayı anlatmaktadır. Hazreti Yunus'un tesbih edip istiğfar etmesi, Cenab-ı Hakk'ın bu tevbeyi kabul etme nimeti. Yani bir ameli işlemek kafi değil, onun kabulü içinde titreyen bir kalple iltica etmek zaruri. Ayrıca demek ki peygamberler dahi Allah'a daima tevbe ve iltica halindedir. Mahşer meydanından haber veren hadis-i şerifte peygamberlerin kendilerine şefaat için müracaat edenleri endişe ve acziyet içerisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yönlendirileceklerini okumaktayız. İsmet sıfatına sahip peygamberlerin şu dualarında onların da haf ve reca arasında bulunduklarını görüyoruz. Canı, malı ve evladıyla imtihandan geçerek Halilullah makamına vasıl olan Hazreti İbrahim, ulaştığı derecede açılan perdeler karşısında haşyete büründü. Halil olduğuna güvenmedi ve şöyle niyaz etti. İnsanların diriltileceği gün beni mahcup etme. Şuara 87. Hazreti Yusuf şöyle niyaz etti. Rabbim benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihler arasına ilhak eyle. Yusuf 101. geçmiş ve gelecek zerreleri dahi bağışlanan peygamberlerin zirvesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde Allah'tan bağışlanma dile emri gelmiştir. Bu talimatın Resulullah Efendimiz'in her dem bir önceki marifetullah seviyesine istiğfar etmesi manasında olduğu ifade edilmiştir. Keza bu emirler elbette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında bizlere yani ümmetinedir. Bize hiçbir zaman amellerimize güvenip gevşemeye düşmemek gerektiğini ihtar eden hakikatlerdir. Amellere güvenmek, Cenab-ı Hakk'ın razı olmayacağı bir ucub, kendini beğenme halini de ifade eder. Hiçlik içindeyiz. Bir tefekkür edelim. Hangi aciz kul, alemlerin Rabbinin tam manasıyla hoşnut olacağı bir amel işleyebilir ki? Sonsuz cennet ikramının karşısında bütün amellerimiz bir hiçtir. Cehennem azabının bir dokunuşundan kurtulmak mukabilinde bütün amellerimiz bir hiçtir. Hatta perverde olduğumuz dünya nimetlerinin şükrü bakımından bile amellerimiz bir hiçtir. Zira nimetlerden hesaba çekileceğimiz bildirilmiştir. Peygamberimiz ayakları şişinceye kadar kulluk etmesinin sebebi sorulduğunda ''Şükreden bir kul olmayayım mı?'' diye cevap vermiştir. Daima bu hiçlik içerisinde Cenab-ı Hakk'ın af ve inayetine sığınmamız ve daima elimizden gelen kulluğu gerçekleştirmemiz icap eder. Bir gün Peygamber Efendimiz buyurdu, ''Hiçbiriniz ameli sayesinde kurtuluşa eremez.'' Ebedi kurtuluşun sadece amelle kazanılamayacağı hakikati ashab-ı kiramı o kadar hayrete düşürdü ki bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir istisna teşkil edip etmediğini merak ederek ''Siz de mi kurtulamazsınız ey Allah'ın Resulü?'' diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. ''Evet, ben de kurtulamam. Şu kadar ki Allah rahmet ve keremiyle beni bağışlamış olursa o başka.'' Bazı müjdeli, bol ecir ve tam bağışlanma vaat eden şu kabilden hadis-i şerifleri de bu çerçevede telakki etmemiz lazımdır. Kim faziletine inanarak ve ecrini Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Kötü söz söylemeden ve büyük günah işlemeden hac eden kimse, annesinden doğduğu gündeki gibi günahsız olarak evine döner. Umre ibadeti, daha sonraki bir umreye kadar işlenecek günahlara kefarettir. Mebrur haccın karşılığıysa ancak cennettir. Misaller çoğaltılabilir. Bu müjdeler, bu amellerin faziletini ifade eder. Bizler bu müjdelere sevinerek koşmalıyız. Onları eda etmeye büyük bir iştiyak göstermeliyiz. Lakin unutmamalıyız ki, bütün bu müjdeler asla şu manada değildir. Allah'ın rızasını kazanmak için sadece bu ameli işlemek yeter. Hayır, Cenab-ı Hakk'ın emri hayatın her safhasında O'nun bütün talimatlarını yerine getirmemizdir. Bütün emirlerini ifa edip bütün yasaklarından hassasiyet içinde uzak durmamızdır. Kur'an-ı Kerim'de 258 yerde takva emredilmektedir. Dinimizin ibadat, muamelat ve ukubat sahalarında nice uyulması gereken kaideleri vardır. Ferdi, içtimai, ailevi ve mali vazifelerimiz vardır. Bunlara ilaveten kul hakları apayrı bir bahistir. Bu müjdeler kul haklarını affettirmez. Zira bu haklar ahirette hak sahibine sorulacaktır. Demek ki kulluk bir bütündür. Kulluk mevsimlik değil, ömürlüktür. Sadece Ramazanlara, Hicaz ziyaretlerine mahsus bir kulluğa güvenmek büyük bir aldanıştır. Ayet-i kerimelerde buyrulur. Emrolunduğun gibi müstakim ol, dost doğru ol. Hud 112. Ve sana yakin, ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Hicr 99. Yani bütün emirler yerine getirilecek. İstikamet, bu vazife son nefese kadar ömrün tamamına şamil olacak. Hüsnü hatime. İstikametsiz, zigzaklı, iniş çıkışlı bir kulluk hayatı bir mümini bu müjdelere eriştirmez. Çünkü denilmiştir ki, bir şey mutlak zikredilince kemaline masruftur. Şöyle ki, ancak kamil bir Ramazan-ı Şerif edası geçmiş günahları bağışlar. Ancak kamil bir hac kişiyi annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale getirir. Ancak kamil bir namaz kötülükten alıkoyar. Bizim amellerimizin bu müjdelere ne kadar mutabık ve muvafık olduğunu bilemiyoruz. Yine mahşer yerinde amel defterlerimizi alıncaya kadar bilemeyeceğiz. İbadetlerin ecir ve derecelerinin hisse hisse olduğunu şu hadisi şeriften de anlıyoruz. Bir kimse namaz kılar fakat namazının yarısı 3'te 1'i, 4'te 1'i, 5'te 1'i, 6'da 1'i, 7'de 1'i, 8'de 1'i, 9'da 1'i hatta ancak 10'da 1'i kendisi için yazılır. Kimi amellerse tamamen iptal olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ya iptal olursa? Mesela riya başa kalkmak ve eziyet etmek infakları iptal eder. Resulullah Efendimiz'e hürmetsizlik amelleri boşa çıkarır. Haset ateşin odunu yiyip tükettiği gibi amellerin sevabını tüketir. Velhasıl kul hiçbir zaman ameline güvenemez. Nitekim ayet-i kerimede buyrulur. Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Maide 27. Hadis-i şerifte buyrulur. Allah Teala temizdir. Sadece temiz olanları kabul eder. Dolayısıyla kul amelinin makbul olup olmadığından emin olamaz. Daima korku ve ümit arasında istikametini muhafaza etmeye gayret eder. İşlenen amellere veya Allah'ın geniş ve sonsuz rahmetine güvenerek, kullukta fireler vermek, bir takım gafletlere düşmek, şeytanın Allah'ın rahmetiyle kandırması diye tarif edilir. Ve Kur'an-ı Kerim'de iki kere bu hususta ikaz gelmiştir. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın. Lokman 33, Fatır 5. Hazreti Ebu Bekir'in şu ikazları bu bahiste korku ve ümit dengesini ne güzel tesis etmektedir. Görmedin mi ki Allah Teala cennet ehlini yaptıkları salih amellerin en güzeliyle zikretti ve onların kötülüklerinden geçiverdi ki bunu gören kişi benim amelim bunların ameline nasıl ulaşabilir ki desin. Yine görmüyor musun? Allah Teala cehennem ehlini işledikleri en kötü amellerle zikretti. Yaptıkları iyilikleri ise reddetti ki bunu gören kişi ben bunlardan daha hayırlıyım desin. Allah hem rahmet ayetini hem azap ayetini birlikte zikretti ki mümin hem rağbet ümit etsin hem korksun. Böylece Allah'tan hakkın dışında bir şey temenni etmesin ve kendi elleriyle kendini helake atmasın. Amellere veya Allah'ın affına itimat edip gevşememek hususunda en ileri noktaysa şu hakikattir. İmanla göçmenin teminatı var mı? Amellerin kabulünün ilk ve temel şartı imandır. İmanı son nefese kadar muhafaza edebilmenin de teminatı yoktur. Allah muhafaza, insan bir çatlak taşa basarak kayıp gidebilir. Süfyan-ı Sevri Hazretleri'nin henüz gençlik ve yiğitlik halindeyken beli bükülmüş ve zayıflamıştı. Ey Süfyan, henüz ihtiyarlık zamanın gelmedi. Senin akranların iki büklüm olmamışlarken sana ne oldu ki böyle zayıf düştün diye sordular. Hazret şöyle buyurdu. Benim bir hocam vardı. Ondan ilim okurdum. Ölüm halinde başucunda oturdum. Ona iman telkin ettim. Fakat bir netice hasıl olmadı. Bunu gören birinin nasıl beli bükülmesin? Halid-i Bağdadi Hazretleri, talebelerinden Hüsn-i Hatime için, yani imanla son nefesi verebilmek için dua isterdi. Kardeşine yazdığı mektuptaki şu satırlar, beynel haf ve reca hususiyetinin tarifi gibidir. Allah'a yemin ederim ki annemin beni doğurduğu günden beri layıkıyla tek bir hayırlı amel işlediğime inanmıyorum. Sense beni kendinden daha hayırlı görüyorsun. Eğer kendi nefsini bütün hayırlı işlerde iflas etmiş olarak görmüyorsan bu cehaletin en son noktasıdır. Kendini iflas etmiş olarak görünce de sakın Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Zira Allah Teala'nın fazlu ihsanı kul için bütün insanların ve cinlerin amelinden daha hayırlıdır. Allah'ın salih kullarındaki haf ve reca tecellileri türlü türlüdür. Halid-i Bağdadi gibi hak dostlarında haf korku galipken Hazreti Mevlana'da reca ümit galiptir. Nitekim Hazreti Mevlana vefat edeceği güne ilahi aşk ve cezbe içinde şeb-i aruz, düğün gecesi demiş, ölümü Allah'a vuslat heyecanıyla karşılamıştır. Lakin her iki tecelli de beynel haf ve reca, yani korku ve ümit muvazenesi içindedir. Misali var. İmanı sonradan kaybedenler hakkında Kur'an-ı Kerim'de iki şahıs misal verilir. Karun ve Bel'am bin Bağura. İkisi de başlangıçta dindar kimselerken, daha sonra hevalarına uyarak imanlarını kaybettiler ve hüsrana uğradılar. Karun, zenginliğine mağlup olup haset ve kibirle perişan oldu. Şımardığı malıyla yerin dibine geçirildi. Bel'am ise ismi azama nail olup duası mütecab bir alim olmuşken nefsine uydu, şeytanın peşine takıldı ve sonunda enaniyeti sebebiyle Hazreti Musa'ya tavır koydu. Nefsaniyetin galebesi halinde şaşkın bir kelp gibi dilini sarkıtan bir bedbaht oldu. Demek ki uhrevi dereceler, dünyevi apoletler gibi geri alınmaz değildir. Dünyada bir insan çalışır, bir makam elde eder, tez yazar, doktora derecesi alır. Ömrünün sonuna kadar o derece ondan geri alınmaz. Bilgileri unutsa da alınmaz. Ama uhrevi derecelerin büyük bir teminatı yoktur. Kul, Allah Teala'nın gazabını celbedecek bir kusur işlerse bulunduğu dereceden uzaklaşır ve helak olur. Diğer taraftan, iman son nefese kadar korunmuş olsa da yerine getirilmeyen farzlar ve diğer vazifeler, işlenen haramlar, günahlar ve kul hakları için ahirette ağır bir hesap mümini beklemektedir. Aff-ı ilahiye mazhar olamazlarsa müminler de cehenneme girecek ve hesabını veremedikleri günahları sebebiyle azap göreceklerdir. Hiçbir mümin cehennem hakikatini bile bile günah işleyemez. İnsan Allah'ı unuttuğu, gafletin körlüğüne kapıldığı anda günah işler. Gevşeklik yok. Velhasıl kulluk vazifeleri hususunda sırf belli dönemlerde değil her daim gayretli olmak icap eder. Gevşeklik, rehavet, tembellik ve ihmalkarlıktan ve kazanılan ibadet vecdini kaybetmekten son derece sakınmak gerekir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhümaya şu tavsiyede bulunmuştur. Abdullah, falan adam gibi olma çünkü o gece ibadetine devam ederken artık kalkmaz oldu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en çok sevdiği ibadet sahibinin devamlı yaptığı ibadetti. Demek ki Kur'an'daki tabirle İpliğini sağlamca büktükten sonra çözüp bozan gibi olmayın talimatına ibadet hayatımızda da daima dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Ömür boyu istikamet halinde bir kulluğun zaruretini bize bildiren en güzel numune sahabe-i kiramın halidir. Sahabe içinde aşere-i mübeşşereye dahil olan yani daha dünyadayken cennetle müjdelenen sabikundan ilk Müslümanlardan olan Bedir ehlinden Beyat-ı Rıdvan ashabından olup Cenab-ı Hak'tan hususi medhu senalara nail olan sahabiler bile son nefeslerine kadar takva ve istikamet içerisinde kalpleri titreyerek yaşadılar. Çünkü onlar bu medhu senalara erişmişlerse de aynı zamanda bazı ilahi ikazlara da muhatap olmuşlardı. Mesela Uhud'da münafıkların propagandasına kapılıp onlara kulak verenler hakkında, onlar o gün imandan çok kafirliğe yakın idiler buyuruldu. Bu ne dehşetli bir ikazdır. Yine bu harp esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ayneyn geçidine yerleştirdiği okçular, 7 kişi hariç ganimet toplama derdine düşerek yerlerini terk ettiler. Bu hadiseye ayet-i kerimede şöyle temas edildi. Dünyayı isteyeniniz de vardı, ahireti isteyeniniz de vardı. Ali İmran 152. Yani Rabbimiz ganimet peşinde koşup Efendimizin verdiği emri unutanları dünyayı isteyenler diyerek azarladı. Yerlerinden ayrılmayıp şehit olanları ahireti isteyenler diyerek metu sena etti. Yine Medine'de bir kıtlık zamanı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbedeyken şehre bir kervan geldi. Kervanın çıngırak seslerini duyanlar Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hutbede bırakıp kervana koştular. Mescitte sadece 12 kişi kalmıştı. Bu hadise üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Onlar bir ticaret veya bir eğlence görünce hemen oraya akın edip seni hutbede ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın katındaki mükafat ticaretten de eğlenceden de daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Cuma 11. Bu da büyük bir ihtardı. Yani sahabi efendilerimiz endişe edecekleri ikaz ve ihtarlara da muhatap oldular. Sadece müjdelerle avunmadılar. Bu ikazlarla daima son nefese kadar kulluk heyecanlarını taze tuttular. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en yakınlarına şöyle buyurmuştur. Ey Resulullah Muhammed'in kızı Fatıma, ey Safiye, Allah katında makbul ameller işleyiniz. Salih amelleriniz yoksa bana güvenmeyiniz. Çünkü ben kulluk yapmadığınız takdirde sizi Allah'ın azabından kurtaramam. Sevgili zevcesi Hazreti Ayşe'ye şöyle buyurmuştur. Üç şey vardır ki oralarda kimse kimseyi düşünmez. Birincisi, mizanda ameller tartılırken terazinin hafif mi yoksa ağır mı geldiğini öğrenmeden. İkincisi, İşte buyurun kitabımı okuyun deyinceye kadar amel defterleri verilirken, defterinin sağından mı, solundan mı, arkasından mı verileceğini bilmeden. Üçüncüsü, bir de cehennemin sırtlarına sırat köprüsü kurulduğunda, köprünün iki yanında pek çok kancalar ve sert dikenler vardır. Allah Teala bu kancalar vasıtasıyla mahlukatından dilediğini yakalayıp cehenneme atar. İşte kişi bu kancalardan kurtulup kurtulamayacağını öğrenmedikçe kimseyi düşünemez. Sahabe efendilerimiz hayırlı hiçbir iş için vakit yok demediler. Hazreti Ebubekir her gün bir hizmet olarak yetim komşularının keçilerini sağardı. Halife olunca bu yetimler onca vazifenin yükü altında artık bize yardım edemez herhalde dediler. Ancak Hazreti Ebubekir, hilafetin meşgalesi arasında o hizmetin ifasını da terk etmedi. Demek ki Allah Teala samimi niyetle hayır işlemek isteyenlere zaman içinde zaman lütfetmektedir. Hazreti Ömer, zühd içinde yaşayıp Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebubekir'in ardından üçüncü olabilmenin hassasiyetini yaşıyor, halifelik tahsisatını artırmasını söyleyen kızına, yüküm ağır olursa onların ardından gidemem diye endişesini dile getiriyordu. Gündüzleri ümmetin işleri için yorulan halife, geceleri de bir kez bir yardıma muhtaç kimse var mıdır diye mesuliyet duygusu içinde Medine sokaklarında dolaşırdı. Hatta böyle bir esnada annesinin süte su kat emrine karşı çıkıp halife görmüyor ama Allah görmüyor mu diyen saliha bir kızı tespit etmiş, onu evladıyla evlendirmiş ve bu silsileden Ömer bin Abdülaziz dünyaya gelmişti. Aynı şuurla Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh, sofradaki birkaç çeşit ikram karşısında ürperiyor ve iyiliklerimizin karşılığının dünyada verilmiş olmasından, ahirete bir şey kalmamasından korkuyorum. Ya ahiretteki nasibim eksiliyorsa diye gözyaşlarına gark olup sofrayı terk ediyordu. Aynı şuurla Şam orduları kumandanı Ebu Ubeyde radıyallahu anh, birkaç köle sahip oldum, onların hakkını veremem endişesiyle Efendimizin bıraktığı hali muhafaza edemediğini düşünerek ağlıyordu. Aynı şuurla Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri, 80 küsur yaşında bir mücahit olarak İstanbul önlerinde son nefesini şehiden verdi. Çünkü bu sahabi şöyle anlatır: "Biz Mekke'nin fethinden sonra artık bahçelerimize dönelim, yeni Müslümanlar bundan sonraki vazifeleri üstlensin dedik." Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu: "Allah yolunda malınızı ve canınızı infak edin de kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah yaptığını en güzel şekilde yapan ve ihsan şuuruyla yaşayan muhsinleri sever." Aynı şuurla Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh ama olduğu halde cihattan geri kalmadı. Kadisiye harplerinde sancağı taşıdı. Aynı hassasiyetle Selman-ı Farisi radıyallahu anh, "Sen sahabi değil misin?" diye soranlara, "Gerçek sahabi ahirette Efendimizle beraber olandır." diyordu. Ez cümle, Cenab-ı Hak bizleri zatına kulluk etmemiz için yarattı. Bizler hayatın her safhasında bir bütün halinde İslamiyet'in bütün kaidelerini yerine getirmekle mükellefiz. Bu hususta imkanlarımızın tamamından mesulüz. Kulluğumuzu elimizden geldiğince ifa etmeli, lakin daima onun engin rahmetine sığınmalıyız. Hem dünyada hem de ahirette cennet rahatı içinde olmak mümkün değildir. Mümin, dünya ihtirasını dizginlemeli ve yönünü gerçek hayat olan ahiret saadetine çevirmelidir. Cenab-ı Hak, işleyebildiğimiz salih amelleri nezd-i ilahisinde ahsen-i kabulle makbul buyursun. Onları iptal ve zayi edecek hatalara düşmekten bizleri masum eylesin. His, fikir ve amellerimizi rızasıyla telif buyursun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Yüz Akı Dergisi'nin Mayıs 2025 sayısında Kıssalardan Hisseler bölümünde yer alan "Mevsimlik Değil, Hayat Boyu Takva ve İstikamet" başlıklı yazısını paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.